Ayrım 9.
Elbise dolaplarının karanlığında donuklaşmış, rengi atmış, yüksek tepeli, yayvan, sivri, görülmemiş türden kıvrık, yassı, fazla geniş ya da dar kenarlı, gülünç gülünç şekilleri olan, yıllarca kıyıda köşede saklanmış eski şapkalar, en sonda, gösterenin perdesini oluşturan hallaç, bayan Gudrun, çiğ mor renkli elbisesiyle, koskocaman adeta bir adım önden giden hamile kadın karnıyla ortaya çıkınca gülüşmeler daha da artıyordu. Düğün halkı gene de adımlarını hızlandırmıyor, kalender çevreden kendilerine bakıldığı için mutlu, alay edenlerle eğlenerek yürüyüp gidiyorlardı. Sokak serserilerinden biri bayan Gudrun'u göstererek, ''Bakın bakın, işte gelin!'' diye bağırdı. Eyvah, vay başıma gelenler. Yaman bir çekirdek yutmuş. Orada bulunanların hepsi kahkahalarla güldüler. Bibila Grilade arkasına dönüp oğlanın taşı gediğine koyduğunu söyledi. Bayan Gudrun hepsinden daha çok gülüyordu. Neredeyse gülmekten bayılacaktı. Gebelik onur kırıcı bir durum değildi. Tam tersine geçerken kendisine yan yan bakan ve onun gibi olmak için can atan pek çok kadın vardı. Clary sokağına sapmışlardı. Ardından Mail sokağına kıvrıldılar. Victory's alanında bir duraklama oldu. Gelinin sol ayağındaki ayakkabının bağı çözülmüştü. 14. Louis heykelinin dibinde ayakkabısını bağlarken geriden gelen çiftler arkasına yığıldılar. Eteğinin altından görünen bacağı konusunda şakalar yaparak beklediler. En sonunda Ciro de Petit Champs sokağından indikten sonra Louvre Müzesi'ne vardılar. Bay Madinier grubun önüne geçmek için kibarca izin istedi. İçerisi çok büyüktü, birbirlerini yitirebilirlerdi. Zaten kendisi iyi yerleri biliyordu. Çünkü bir sanatçıyla birçok kez buraya gelmişti. Çok akıllı bir genç olan bu sanatçıdan büyük bir kutu fabrikası, ürettiği kutuların üzerine koymak amacıyla resimler satın alıyordu. Bodrum kattaki Asurlar bölümüne girince bütün düğün halkı hafif bir ürperti geçirdi. Vay canına, içerisi hiç de sıcak değildi. Burası mükemmel bir şarap mahzeni olabilirdi. Çiftler başlarını kaldırmışlar, gözlerini kırpıştırarak görkemli katılıkları içinde suskun, siyah mermerden tanrıların, taştan dev heykellerin, ölü yüzlü, incelmiş burunlu, kabarık dudaklı, yarı kedi, yarı kadın, canavar gibi hayvanların arasından ağır ağır ilerliyorlardı. Bunlardan hiç hoşlanmamışlardı. Şimdilerde bunlardan çok daha iyi ve güzel heykeller yapılıyordu. Fenike harfleriyle yazılmış bir yazı onları pek şaşırttı. Bu kargacık burgacık yazıyı şimdiye kadar hiç kimse okumuş olamazdı. Ne var ki bayan Lorileux ile çoktan sahanlığa varmış olan Bay Madinier kubbelerin altından onlara sesleniyordu. Haydi gelsenize, daha bunlar bir şey değil, asıl birinci katı görmek gerek. Merdivenin ağır başlı çıplaklığı hepsini ciddileştirdi. Merdiven sahanlığında kendilerini beklermiş gibi duran kırmızı yelekli, üniforması sırma işlemeli, pek gösterişli, azametli bir bekçi heyecanlarını daha da artırdı. Fransız galerisine büyük saygıyla, olabildiğince yavaş ve sessiz yürüyerek girdiler. Bunun üzerine hiç durmadan, gözleri çerçevelerin yaldızıyla kamaşarak iç içe salonları geçtiler. Gerektiği gibi uzun süre seyredilemeyecek kadar çok sayıda olan resimlere sadece bakarak önünden geçtiler. İnsan anlamak istese her resmin önünde bir saat kalması gerekirdi. Aman yarabbi, ne de çok tablo vardı. Git git bitmek bilmiyordu bir türlü. Kim bilir bunlar ne para ederdi. Hepsi şaşkın, heyecanlı, kıpırtısız susuyorlardı. Yeniden yürümeye başladıkları zaman boş herkesin duygusunu özetledi. Güzel fırça vurulmuştu. Apollon galerisinde en çok yerdeki parkeye hayran oldular. Parlak, ayna gibi cilalı bir parkeydi ve üzerinde kanepe ayaklarının akisleri görünüyordu. Matmazel Remanjou gözlerini kapıyor, su üzerinde yürümüş gibi olduğunu söylüyordu. Bayan Gudrun'a seslenip durumu nedeniyle ayaklarını yere sıkı basmasını söylüyordu. Bay Madinier onlara tavandaki yaldızları ve resimleri göstermek istiyordu. Ama berikilerin boyunları ağrıyor ve hiçbir şey seçemiyorlardı. Bunun üzerine kare salona girmeden önce eliyle bir pencereyi göstererek işte dedi, 9. Charles halka bu balkondan ateş etti. Bu arada arkada kalanlar da gelsin diye bekliyordu. Kare salonun ortasına geldiklerinde elinin bir devinimiyle bir süre durmalarını söyledi. Kilisede konuşur gibi alçak sesle orada salt başyapıtlar bulunduğunu fısıldadı. Salonu çepeçevre gezdiler. Gervais, cana şöleninin konusunu sordu. Çerçevelerin üzerine tabloların konularını yazmamak aptalca bir şeydi. Capio, Mona Lisa tablosunun önünde durdu ve onda halalarından biriyle kimi benzerlikler buldu. Bosch ile Bibila Grillade göz ucuyla çıplak kadınları birbirlerine göstererek alaycı, sinsi bir tavırla gülüşüyorlardı. Özellikle de Antiope'un çıplak kalçaları karşısında heyecandan neredeyse dilleri tutulacaktı. Salonun sonunda karı koca gudronlar, erkeğin ağzı bir karış açık, kadının elleri karnında, Murillo'nun Meryem Ana tablosu karşısında şaşkın ve duygulanmış, alık alık bakıyorlardı. Salonun gezilmesi tamamlandıktan sonra Bay Madinier bir kez daha dolaşmak önerisinde bulundu. Eh doğrusu ya zahmete değerdi. İpekli elbisesi yüzünden Bayan Lorileux ile pek ilgileniyor ve sorduğu her soruya ciddiyetle, büyük bir güvenle yanıt veriyordu. Kadın sarı saçlarını kendi saçlarına benzettiği Titien'in sevgilisiyle ilgilenince, Madinier resimdeki kadını, 4. Henry'nin metresi, demircinin güzel eşi, La Belle Faronnière olarak tanıttı. Hatta Ambigu tiyatrosunda onunla ilgili bir dram da oynadığını söyledi. Sonra hep birlikte İtalyan ve Flaman ekolü ressamların tablolarının bulunduğu galeriye daldılar. Gene orada da tablolar, hep tablolar vardı. Kimisi ermişleri gösteriyor, kimisi de yüzlerinden hiçbir şey anlaşılmayan kadınlarla erkekleri. Sonra iç karartıcı manzaralar, sarı renkte hayvanlar, çok sayıda insan ve eşya vardı ki bunların göz alıcı, karmakarışık renkleri hepsine baş ağrısı vermeye başlamıştı. Bay Madinier artık konuşmuyordu. Boyunları bükülmüş, gözleri havada, kendisini büyük bir düzen içinde izleyen kafileye almış, yavaş yavaş götürüyordu. Bilgisizliklerinin şaşkınlığı önünde sanat dolu yüzyıllar, primitiflerin narin ve zarif kuruluğu, Venediklilerin görkemi, Hollandalıların ışık dolu varlıklı ve güzel yaşamı geçiyordu. Ne var ki onları en fazla ilgilendiren şey gene de kalabalığın ortasına yerleştikleri sehpalardaki tuvallere umursamadan rahatça resim yapan kopyacılardı. Büyük bir merdivenin tepesine tırmanmış, uçsuz bucaksız bir tuvalin açık mavi göğünde bir badana fırçasını dolaştıran yaşlı bir kadın onları özellikle şaşırttı ve dikkatlerini çekti. Bununla birlikte bir düğün alayının Louvre'u gezmekte olduğu haberi yavaş yavaş çevreye yayılmış olmalıydı. Geniş bir gülümsemeyle ağızları kulaklarına varan ressamlar koşup geliyorlardı. Kafilenin geçişini rahat rahat seyredebilmek amacıyla onlardan önce gelip sıralara oturan meraklılar vardı. Müze bekçileri ise dudaklarını kısarak dillerinin ucuna gelen nükteli sözcükleri tutuyorlardı. Düğün halkı ise artık yorulmuştu. Çevreye saygısını yitirerek salonların çıplak ve sakin temizliği ortasında kapıp koyuverilmiş dağınık bir sürü tepişmesiyle kabaralı ayakkabılarını sürüklüyorlar, yankılı parkelere topuklarını vuruyorlardı. Bay Madinier onlara bir oyun hazırladığı için susuyordu. Doğruca Rubens'in kermesine gitti. Orada gene ağzını açıp hiçbir şey söylemedi. Bilgiç bir göz işaretiyle yetindi. Kadınlar resimle burun buruna gelince hafif çığlıklar kopardılar. Sonra yüzleri kıpkırmızı geri döndüler. Erkekler onların oradan ayrılmalarına engel oldular ve açık saçık ayrıntılar üzerinde durarak alaya başladılar. Boş, görüyor musun hele diye yineleyip duruyordu. Verilen paraya değer, ne me lazım? İşte burada bir tanesi kusuyor. Ya şuna ne dersin? Kara hindibağları suluyor. Ya şu, ya şu? Oo, şuraya bakın hele. Vay canına, olur şey değil. Eh doğrusu ya, bunlara diyecek söz yok. Bay Madinier elde ettiği başarıdan pek hoşnuttu. Hadi gidelim artık dedi. Bu yanda görülecek bir şey yok. Düğün halkı geri döndü. Kare Salon ve Apollon Galerisi'nden yeniden geçtiler. Bayan Lerat ile Matmazel Remanjou yakınıyorlar, ayaklarına kara sular indiğini söylüyorlardı. Ne var ki Bay Madinier hiçbirine kulak asmıyordu. Bayan Lorileux ise eski mücevherleri göstermek istiyordu. Mücevherler yan tarafta küçük bir salonun sonundaydı. Oraya gözü kapalı gidebilirdi. Böyle olduğu halde şaşırdı. Sadece içlerinde pek çok sayıda kırık çanak çömlek ve son derece çirkin adam resimleri bulunan ağırbaşlı yalın vitrinlerle dolu, ıssız, tenha, soğuk 7-8 salonda dolaştırdı peşinden gelen kafileyi. Hepsinin fena halde canları sıkılıyordu. Tir tir titreşiyorlardı. Sonra bir kapı aradıkları sırada ansızın resimlerle burun buruna geldiler. Bu da bitmez tükenmez yeni bir dolaşma oldu. Resimlerin bir türlü sonu gelmek bilmiyordu. Salonlar birbirini kovalıyordu. Vitrinlere konmuş, duvarlara asılmış, üzerleri karalanmış kağıtlardan başka hoşa gidecek, göz oyalayacak hiçbir şey yoktu. Bay Madinier iyice şaşkına dönmüştü. Yolunu yitirdiğini bir türlü kabullenmek istemiyordu. Hemen bir merdivene doğru seyirtti. Düğün alayını bir kat yukarı çıkardı. Bu kez de kendilerini Deniz Müzesi'nin ortasında savaş araç gereçleri ve top modelleri kabartma planlar, oyuncak büyüklüğünde savaş gemileri arasında buldular. 15 dakika daha yürüdükten sonra uzakta başka bir merdivene rastladılar. O merdivenden inince kendilerini yeniden resimlerin ortasında buldular. O zaman işte büyük bir umutsuzluğa kapıldılar. Çiftler hep birbirinin peşinden giderek Bay Madinier'in ardından önlerine gelen salona dalıp çıktılar. Beriki kendinden geçmiş bir halde alnındaki terleri siliyor, kapıların yerini değiştirdiği için müze yöneticilerine ağzına geleni söylüyordu. Müze bekçileri ve ziyaretçiler hayretler içinde onların geçişini seyrediyorlardı. 20 dakikadan daha kısa bir zaman içinde onları kare salonda, Fransız galerisinde, doğunun ufacık tanrılarının uyuduğu vitrinler boyunca üst üste yeniden gördüler. Artık buradan hiçbir zaman çıkamayacaklardı. Düğün alayı yorgunluktan ayaklarına kara sular inmiş, bitkin bir halde kendini iyice koyvermişti. Bayan Gudrun'un kabarık karnını epeyce geride bırakarak müthiş bir gürültüyle koşuşup duruyordu. Müze bekçileri gür sesleriyle "Müze kapanıyor, müze kapanıyor!" diye bağırıyorlardı. Kafilenin içeride kapanıp kalmasına ramak kalmıştı. Bir müze bekçisinin başa geçip onları kapıya kadar götürmesi gerekti. Sonra Louvre'un bahçesinde vestiyerden şemsiyeleri geri alınca hepsi derin bir soluk aldı. Bay Madinier kendini toparlayıp eski güvenine kavuşmuştu. Sola dönmekle hata etmişti. Şimdi artık anımsıyordu. Mücevherler sol taraftaydı. Hoş düğün alayı zaten gördüğü şeylerden son derece hoşnutmuş gibi havalar takınmıştı. Saat 4'ü çalıyordu. Yemek zamanına kadar önlerinde boş 2 saat daha vardı. Pek yorgun düşen hanımlar bir yerde oturmak istiyorlardı ama hiç kimse içecek bir şey ikram etmeye yanaşmadığı için yeniden yürümeye koyulup nehir boyunca ilerlediler. Bu arada bir sağanak daha boşandı. Hem de öyle şiddetli bir sağanak ki şemsiyeleri olmasına karşın hanımlar giysilerini koruyamıyorlardı. Elbiselerini ıslatan her damlanın yüreğinin yağını erittiğini hisseden Bayan Lori Leux, Royal Köprüsü'nün altına sığınmalarını önerdi. Eğer kendisiyle birlikte gelmezlerse oraya tek başına ineceğini söylüyordu ve böylece kafile köprünün altına indi. Eh doğrusu ya orada rahatlarına diyecek yoktu. Ne me lazım çok güzel bir fikirdi bu. Hanımlar hemen mendillerini yere serdiler, bacaklarını uzatıp oturdular. Taşların arasında biten otları iki elleriyle yolarak sanki kıra çıkmışlar gibi simsiyah suyun akıntısını seyrederek dinlendiler. Erkekler karşılarındaki köprü kemerine yankı uyandırmak amacıyla avaz avaz bağırarak eğlendiler. Boş ve Bibila Grilade birbiri peşinden boşluğa hareketler savuruyorlardı. Avazları çıktığı kadar domuz diye bağırıyorlardı. Yankı aynı sözcüğü yineleyince kahkahalarla gülüyorlardı. Sonunda sesleri kısıldı. Bu kez de yassı çakılları toplayıp suda taş sektirdiler. Yağmur dinmişti ama herkesin rahatı o kadar iyiydi ki oradan kalkıp gitmeyi artık hiç kimse düşünmüyordu. Sen nehrinin üzerinde yağ tabakaları, eski şişe mantarları, sebze kabukları bir yığın süprüntü akıp gidiyordu. Bu öbek öbek yığınlar köprü kemerinin gölgesiyle kapkara kesilen kaygı verici suda bir anaforun ortasında bir an duraklıyordu. Beri yanda köprünün üstünden posta trenlerinin ve faytonlarının gürültüsü bir çukurun dibinden seyredilmiş gibi sağdan soldan sadece damlaları gözüken Laris'in tüm gürültüsü geçiyordu. Matmazel Remanjou içini çekiyordu. Hani şurada bir de yaprakları olsaydı, burası ona 1817 yıllarında şimdi hala özlemini çektiği, ardından acı acı gözyaşları döktüğü bir delikanlı ile birlikte gittikleri Marne Irmağı'nın bir köşesini anımsatacağını söylüyordu. O sırada Bay Madinier yola koyulma işareti verdi. Tuileries bahçesinden yürüdüler. Ortasından geçtikleri bir çocuk grubunun çemberleri ve topları çiftlerin o güzel düzenini bozdu. Ardından hep birlikte Vendôme alanına ulaşıp da ortadaki sütunu seyrederlerken Bay Madinier kadınlara kibarlık göstermek istedi. Paris'i kuş bakışı görmek için sütuna çıkmalarını önerdi. Adamın önerisini pek eğlenceli buldular. Evet evet çıkmalıydılar ya, uzun zaman bunu konuşup gülüşürlerdi. Zaten ayağı hiç yerden kesilmemiş insanlar için bunun oldukça ilginç yanları vardı. Bayan Lorileux, acaba paytak çomağını kakarak buraya girmeyi göze alabilecek mi dersiniz diye mırıldandı. Bayan Lerat, ben memnuniyetle girerim ama arkamdan erkek gelmesini istemem diyordu. Böylece düğün alayı sütuna çıktı. Merdivenin dar helezonu içinde 12 kişi peş peşe aşınmış basamaklarda tökezleyerek duvarlara tutunarak tırmanıyorlardı. Bir ara büsbütün zifiri karanlığa dalınca gülüşmeler, kıkırdamalar başladı. Kadınlar küçük çığlıklar koparıyorlardı. Erkekler onları gıdıklıyorlar, bacaklarını çimdikliyorlardı. Ama kadınların bundan söz etmeleri budalalık değil miydi? İnsan fare sanmış gibi yapabilirdi pekala. Zaten erkekler pek ileri gitmiyorlardı. İşi çığırından çıkarmamak için tadında bırakmayı biliyorlardı. Sonra boşun bulunduğu bir şakayı bütün kafile diline doladı. Sanki yarı yolda kalmış gibi Bayan Gudrun'a sesleniyorlardı. Karnının bu daracık yerden geçip geçmeyeceğini soruyorlardı. Düşünün hele, ya sıkışıp kalsa, ne yukarı çıkabilse ne aşağı inebilseydi deliği tıkamış olacaktı. Oradan nasıl nasıl çıkıp gideceklerini bilemeyeceklerdi. Ve bu gebe kadının karnıyla öylesine alay ediyorlardı ki şamataları bütün kuleyi sarsıyordu. Derken boş komikliğini artırarak bu ocak bacasının içinde ihtiyarladıklarını söyledi. Ne bitmez tükenmez yoldu bu. Sonu yok muydu bunun? Göğe mi çıkıyorlardı? Bir yandan da sütunun kımıldadığını söyleyerek kadınları korkutmaya çalışıyorlardı. Bu arada Capio hiç konuşmuyordu. Gervais'in arkasından geliyor, onu belinden tutuyor, vücudunu kendine bıraktığını sezinliyordu. Ve tam karısını ensesinden öpmekle meşguldü ki birdenbire pat diye aydınlığa çıkıverdiler. Bayan Lorileux ayıplayan bir tavırla onları utandırmak amacıyla ''Oh oh maşallah'' dedi. ''Hiç sıkılmayın sakın siz ikiniz.'' Bibila Grilade pek öfkeli görünüyordu. Dişlerinin arasından ''Amma da gürültü ettiniz ha'' diye söylenip duruyordu. ''Sizin yüzünüzden basamakları sayamadım.'' Bay Madinier ise çoktan kulenin üst sahanlığına çıkmış, anıtları göstermeye başlamıştı bile. Bayan Fakunier ile Mademoiselle Remanjou o an bir türlü merdivenden ayrılmak istemediler. Aşağıdaki kaldırımı düşünmek bile başlarını döndürüyor, gözlerini karartıyordu. Ufacık kapıdan dışarı şöyle bir göz atmakla yetiniyorlardı. Daha yürekli olan Bayan Lerat sırtını kubbenin tunç kaplamasına yapıştırarak daracık taraçanın çevresinde dolaşıyordu. Ne var ki bir bacağını aşağıya düşmeye yeterli olacağını düşününce bu kadarını bile çok heyecan verici buluyordu. İnsan kendini havada her şeyden kopmuş sanacaktı neredeyse. Yo, hayır hiç kuşku yok ki insanın içi ürperiyor, dizlerinin bağı çözülüyordu. Bay Madinier gene de gözlerini kaldırıp karşıya çok uzağa bakmalarını söylüyordu. Böyle yapmakla baş dönmesini önlemiş olacaklardı. Bir yandan da parmağıyla Invalides'i, Panteon'u, Notre Dame Kilisesi'ni, Saint-Jacques Kulesi'ni, Montmartre tepelerini gösteriyordu. Birden Bayan Lorileux'un aklına La Chapelle bulvarında yemek yiyecekleri Moulin d'Argent lokantasının oradan görünüp görünmediğini sormak geldi. Bunun üzerine tam 10 dakika araştırdılar, hatta kavga ettiler. Herkes lokantanın yerini başka bir yönde gösteriyordu. Paris dört bir yanlarında kurşuni sonsuzluğunu, mavimtırak uzaklıklarda kabaran bir damlar dalgasının çalkalandığı derin vadilerini seriyordu gözler önüne. Sen nehrinin sağ kıyısı bakır rengi kocaman bir bulut parçasının altında gölgelere bürünmüştü. Bu bulutun altın bir saçakla çevrili kenarından dökülen geniş bir güneş ışığı, ırmağın sol kıyısındaki binlerce pencerenin camını bir kıvılcım pırıltısıyla kentin bir köşesini yağmurla yıkanmış, berrak, duru bir gökyüzüne ışıklarla çiziyordu. Boş yeniden merdivene ilerlerken, birbirimizi yemek için buraya çıkmaya hiç gerek yoktu diye homurdandı öfkeyle. Düğün alayı sessiz ve somurtkan aşağı inmeye başladı. Yalnız ayakkabıların basamaklardaki tıkırtısı duyuluyordu. Aşağıda parayı Madinier vermek istedi. Capio hemen karşı çıktı. Adam başına 2 metrelik hesabıyla kule bekçisinin eline 24 metreliği sıkıştırıverdi. Saat 5:30'a geliyordu. Dönüş için ancak vakitleri vardı. Bunun üzerine bulvarlardan ve Passinier mahallesinden geçerek döndüler. Ne var ki Capio gezintinin böyle bitmemesi gerektiğini söylüyordu. Hepsini bir şarapçı dükkanına soktu, orada birer vermut içtiler. Yemek saat 6'da hazır olacaktı. Moulin d'Argent lokantasında 20 dakikadan beri düğün halkını bekliyorlardı. Kapıcı kulübesini kiracılardan birine emanet etmiş olan Bayan Boş, birinci kat salonunda hazır sofranın karşısında Capio Ana ile sohbet ediyordu. Birlikte getirdiği iki küçük Claude'la Etienne bir sürü iskemle arasında masanın altında koşmaca oynuyorlardı. Gervais içeri girip de bütün gün ayrı kaldığı çocuklarını görünce onları hemen kucağına aldı. Sevgiyle öperek ikisini de okşadı. Bayan Boş'a usta oturdular mı bari diye sordu. Sizi çok kızdırmadılar ya. Bayan Boş çocukların öğleden sonra söyledikleri, kendisini pek güldüren sözcükleri anlatınca Gervais çocukları yeniden kucağına aldı. Büyük bir sevgiyle bağrına bastı. Bayan Lorileux salonun dip tarafında öbür hanımlara, "Eh doğrusu ya, Capio'nun durumu gerçekten de pek garip," diyordu. Gervais sabahki güler yüzlü dinginliğini hala koruyordu. Bununla birlikte gezintiden beri zaman zaman pek tasalı, kaygılı bir hal alıyor, o düşünceli, uslu ve akıllı tavrıyla kocasına ve Lorileux'lara bakıyordu. Capio'yu ablasının karşısında pek pısırık ve korkak buluyordu. Genç adam daha bir gün önce atıp tutuyor, eğer bu yılan dilli kimseler kendisine saygıda en küçük bir kusur ederlerse onlara hadlerini bildireceğini söylüyordu. Oysa ki yüz yüze gelince köpek gibi yaltaklandığını, ağızlarından çıkacak sözleri kulak kesilip dinlediğini, öfkelendiklerini sandığı zamanda korku ve kaygıyla adeta dizlerinin bağının çözüldüğünü görüyordu. Ve bu durum genç kadını gelecek konusunda kaygılandırıyordu. Artık sadece çizmeliği bekliyorlardı ama o da hala görünürlerde yoktu. Capio, "Tüh, Allah kahretsin," diye söylendi. "Neyse, biz sofraya oturalım. Merak etmeyin, neredeyse damlar. Burnu pek keskindir. Yemek kokusunu ta uzaklardan alır. Eğer hala Saint-Denis yolu üzerinde kazık gibi dikilip bekliyorsa, keyfi pek yerinde demektir." Bunun üzerine pek neşelenen düğün halkı, bir hayli iskemle gürültüsü çıkararak sofraya oturdu. Gervais, Lorileux ile Madinier'in arasındaydı. Capio da Bayan Faconnier ile Bayan Lorileux'un arasına oturmuştu. Öteki konuklar canlarının istediği yerlere oturdular. Çünkü herkese oturacağı yerin gösterilmesi gibi şeylerin sonunda kıskançlıklar, kavgalar çıkıyordu. Boş kaşla göz arasında Bayan Lerat'ın yanına oturdu. Bibila Grilade, Matmazel Remanjou ile Bayan Gudron'un arasına düştü. Bayan Boş'la Capio Ana'ya gelince, onlar çocukları yanlarına alıp masanın ucuna yerleştiler. Onlar yiyecekleri etleri kesmek, içecek şeyleri vermek, özellikle de fazla şarap içirmemek görevini üstlerine aldılar. Kadınlar leke olur korkusuyla eteklerini masa örtüsünün altında özenle yerleştirirlerken, Boş, yemek duasını okuyan yok mu?" diye sordu. Ne var ki Bayan Lorileux bu tür şakalardan hiç hoşlanmazdı. Hemen hemen soğumuş olan şehriye çorbası, kaşıkların içindeki dudakların ıslık sesleriyle höpürdetilerek çarçabuk içildi. Yağlı kısacık ceketli, kirden rengini yitirmiş beyaz önlüklü iki garson hizmet ediyordu. Avludaki akasyalara bakan dört açık pencereden, yıkanmış ve henüz sıcaklığını üzerinden atamamış, fırtınalı bir gün batımının bol ışığı giriyordu. Ağaçların gölgeli yansısı bu nemli köşede dumanlı salonu yeşillendiriyor, belli belirsiz bir küf kokusunun ıslaklığı kalmış olan sofra örtüsü üzerinde yaprakların gölgelerini gezindiriyordu. Salonun iki ucunda bulunan sinek pislikleriyle dolu iki ayna, rengi sarıya dönen bulaşık sularının yağı, bıçakların oluşturduğu çiziklerde kapkara izler halinde duran kaba sofra takımlarıyla kaplı masayı sonsuza dek uzatıyordu. Dip tarafta garsonların mutfaktan her giriş çıkışında açılıp kapanan kapıdan keskin bir yanık yağ kokusu yayılıyordu.